Ayrım 7. Incognito. David Eagleman. Sayfa 62. Nasıl severim seni? Ver isminin harflerini. İki kişi birbirine aşık olduğunda neler olduğunu bir düşünelim. Sağduyumuz bize bu heyecanın birçok farklı kaynaktan köken aldığını söyler. Yaşam koşulları, anlayış, cinsel cazibe ve karşılıklı beğeni. Kendinize eş olarak kim seçtiğinizde bilinç dışının örtülü düzeneğinin parmağı olduğunu söyleyemeyiz elbette. Yoksa söyleyebilir miyiz? Varsayalım ki arkadaşınız Joel'la karşılaştınız ve size hayatının aşkını Jenny adlı kadını bulduğunu söyledi. Tuhaf diye düşünüyorsunuz. Çünkü arkadaşınız Alex kısa süre önce Amy ile evlenmiş, Danny de Daisy için deli divane. Yoksa bu harf eşleşmelerinin altında bir şeyler mi yatıyor? Yok canım diyorsunuz, yaşamınızı kiminle geçireceğiniz gibisinden önemli yaşamsal kararların bir ismin baş harfi gibi önemsiz bir ayrıntıdan etkilenmesi olanaksız. Belki de bu harf eşleşmelerinin tümü de aslında birer rastlantı. Fakat işin aslı hiç de öyle değil. 2004'te psikolog John Jones ve meslektaşları Georgia'nın Walker, Florida'nın da Liberty bölgelerinden 15.000 evliliğe ilişkin kayıtları incelediler. Bulgularına göre isimleri kendi isimlerinin baş harfiyle başlayan kişilerle evlenmeyi yeğleyenlerin sayısı gerçekten de şansa atfedilebilecek bir oranın üzerindeydi. Peki ama neden? Mesele aslında bütünüyle harflerde yatmaz. İşin aslı bu tür durumlarda seçilen eşin kişiye kendisini hatırlatmasıdır. İnsanlar kendi yansımalarını başkalarında bulmayı severler. Psikologlar bu durumu bilinç dışı bir öz sevgi olarak bir başka deyişle yakın ve aşina gelen şeyler karşısında duyulan bir rahatlık düzeyi olarak yorumlar ve örtülü benlikçilik, implicit egotism olarak tanımlarlar. Örtülü benlikçilik yalnızca eş bulmayla ilgili değildir. Almayı tercih ettiğiniz ürünleri bile etkiler. İki hayali çay markasının katılımcılarca lezzet testine tabi tutulduğu bir çalışmada markalardan birinin ilk üç harfi katılımcının adındaki harflerden oluşmaktaydı. Örneğin Tommy adlı katılımcının deneyeceği çaylar Tomeva ve Lawler olacaktı. Katılımcılar çayların tadına bakmış, dudaklarını şapırdatmış, ikisi üzerinde de dikkatle düşünmüş ve neredeyse her seferinde isimlerinin ilk üç harfiyle başlayan çay markalarını yeğlemişlerdi. Laura adlı katılımcı bekleneceği üzere Lawler marka çayı seçmişti örneğin. Katılımcılar bu harf bağlantısının açık biçimde farkında değillerdi. Seçtikleri çayın tadının daha iyi olduğuna inanıyorlardı yalnızca. Bilmedikleri bir şey vardı ki iki çay fincanı da aynı çaydanlıktan doldurulmuştu. Örtülü benlikçilik isminizden öteye sizinle ilgili gelişigüzel birçok özelliğe ulaşır. Doğum gününüz gibi. Üniversite öğrencilerinin Rus keşiş Rasputin ile ilgili bir makale okumalarının istendiği bir çalışmada öğrencilerin yarısına verilen makalelerde Rasputin'in doğum günü belirtilmişti. Tesadüfen öğrencinin kendi doğum günüyle aynı olacak biçimde. Öğrencilerin diğer yarısı için kendininkilerden farklı bir doğum günü seçilmişti. Bu ayrıntı dışında bütün öğrencilerin elindeki makale aynıydı. Okuma seansının sonunda öğrencilere Rasputin'in kişiliği üzerine düşüncelerini ortaya serecek birkaç soru soruldu. Rasputin'le aynı gün doğduğunu sanan öğrenciler daha cömert bir değerlendirme yapmışlardı. Nedeni hakkında bilinç düzeyinde herhangi bir bilgiye sahip olmasalar da basitçe diğer öğrencilere kıyasla onu daha fazla sevmişlerdi. Bilinç dışı öz sevginin manyetik gücü neyi ya da kimi yeğlediğinizin ötesine geçer. Şaşılası olsa da yaşadığınız yeri ve yaptıklarınızı da gizliden gizliye etkileyebilir. Psikolog Brett Pelham ve meslektaşları çeşitli kamusal kayıtları inceleyerek 2 Şubat doğumlu insanların adında iki sayısına bir biçimde atıfta bulunan kentlere, Wisconsin'daki Twin Lakes, ikiz göller gibi, taşınma olasılığının görece yüksek olduğunu keşfetmişlerdi. 3-3 doğumlular Montana'nın Three Forks, üç çatal kenti gibi yerlerde, 6-6 doğumlular ise Güney Carolina'daki Six Mile, 6 milde istatistiksel olarak diğerlerine baskındı. Aynı durum yazarların bulabildiği bütün doğum günü ve kent eşleşmeleri için geçerliydi. Bunun aslında ne kadar inanılmaz bir şey olduğunu bir düşünün. İnsanların doğdukları günle ilgili olarak yaptıkları sayı ilişkilendirmeleri ne kadar belli belirsiz olursa olsun yaşadıkları yeri belirleyebilecek kadar etkili olabilir ve bu da yine bilinç dışı bir sürecin ürünüdür. Örtülü benlikçilik seçeceğiniz mesleği de etkileyebilir. Çeşitli üyelik kayıtlarını inceleyen Pelham ve çalışma arkadaşları, Dennis ya da Dennis gibi isimlere sahip kişilerin diş hekimi, İngilizce dentist, ismi Laura ya da Lawrence olanların avukat, İngilizce lawyer, George ya da Georgina olanlarınsa jeolog, İngilizce geologist olma olasılığının görece yüksek olduğunu da buldular. Bunun da ötesinde çatı kaplama, İngilizce roofing şirketi sahiplerinin isimlerinin H değil de R, hırdavat, İngilizce hardware dükkanı sahiplerinin isimlerinin de R yerine H ile başlaması daha olasıydı. Bir başka çalışmada ise erişimi serbest çevrim içi mesleki veri tabanları üzerinden gidilmiş ve doktorların soyadlarında yer alan doc, doc ya da med harf gruplarının görece yüksek oranda tekrarlandığı ortaya çıkmıştı. Aynı şekilde avukatların İngilizce lawyer ya da attorney soyadlarında law, law ya da at hecelerinin bulunma olasılığı yüksekti. İnanması güç gelse de bütün bu bulgular istatistiksel bakımdan anlamlı sayılabilecek eşiği geçmiş durumdadır. Etki büyük olmasa da doğrulanabilir özelliktedir. Çok sınırlı bir erişime sahip olduğumuz ve istatistikler göz önüne sermeseydi varlığına bile inanmayacağımız güdülerin etkisi altında yaşadığımız bir gerçektir. Beyni farkındalık yüzeyinin altında gıdıklamak. Beyniniz küçük hilelerle gelecekteki davranışlarınızı etkileyecek biçimde manipüle edilebilir. Farz edin ki elinize birkaç sayfalık bir metin verdim. Daha sonra sizden yarım bırakılmış sözcükleri tamamlamanızı istiyorum. Örneğin tav, se. Sözcükle yakın geçmişte karşılaştığınızı hatırlayın veya hatırlamayın, yeni gördüğünüz sözcükleri seçmeniz daha büyük olasılıktır. Örneğin tavla seti yerine tavuk seksörü. Benzer şekilde belirli bir sözcük içindeki boşlukları doldurmanızı istemem durumunda, örneğin b boşluk, l boşluk, n, ç boşluk, I, Ş, boşluk. Sözcüğü daha önce bir liste kapsamında görmüşseniz, yine gördüğünüzü hatırlayıp hatırlamamanızdan bağımsız olarak bu işi kolayca yaparsınız. Beyninizin bir parçası o listedeki sözcükler tarafından etkilenmiş ve değişmiştir. Bu etkiye hazırlama, priming adı verilir. Beyniniz tıpkı çalıştırılmadan önce içinden su geçirilen bir pompa gibi hazır hale getirilmiştir. Hazırlama süreci örtülü bellek sistemlerinin açık bellek sistemlerinden temelde farklı olduğu gerçeğini vurgular. İkincisi verilerini kaybetse bile birincisi bunları kilit altına almıştır. Sistemlerin birbirinden ayrılabilirliği, yine beyin hasarına bağlı olarak ileriye dönük bellek bozukluğu, anterograd amnezi, deneyimleyen hastalarda kendini belli eder. Ağır amnezisi olan hastalar, başlangıçta kendilerine sunulan metni bilinçli olarak hatırlamasalar da, sözcüklerdeki boşlukları tamamlamalarına olanak tanıyacak bir hazırlama sürecine tabi tutulabilirler. Beynin geçici olarak gıdıklanmasının ötesinde bir şeye daha önce maruz kalmış olmanın etkileri uzun süreli olabilir. Bir yüzün resmini daha önce görmüşseniz, resmi daha sonra yeniden gördüğünüzde o kişi size daha çekici gelecektir. O kişiyi daha önce görmüş olduğunuzu hatırlamasanız bile, salt maruz kalma etkisi adını alan bu durum, örtülü belleğinizin dünyayı yorumlama biçiminizi neleri sevip neleri sevmediğiniz gibi etkilediğini gösteren kaygı verici bir gerçeği de gözler önüne serer. Bu durumda salt maruz kalma etkisinin ürün markalama, şöhret yaratma ve siyasi kampanyalardaki sihirde parmağı olduğunu duymak size şaşırtıcı gelmeyecektir. Belirli bir ürüne ya da yüze tekrar tekrar maruz kaldığınızda onu giderek daha fazla tercih eder hale gelirsiniz. Sürekli göz önündeki şahsiyetlerin, beklenenin tersine olumsuz basından her zaman rahatsız olmalarının nedeni de bu etkidir. Sürekli göz önündeki şahsiyetlerin, beklenenin tersine olumsuz basından her zaman rahatsız olmamalarının nedeni de bu etkidir. Ünlülerin sıklıkla söylediği gibi tek kötü reklam, reklam olmamasıdır. Ya da gazetelerin hakkımda ne yazdığı umurumda bile değil, yeter ki adımı doğru yazsınlar. Örtülü belleğin bir başka dışa vurum biçimi de doğruluk yanılsaması etkisi olarak bilinir. Doğru olsun olmasın, eğer daha önce duyduysanız bir ifadenin doğru olduğuna inanmanız olasılığı görece yüksektir. Katılımcıların akla uygun cümlelerin geçerliliğini iki haftada bir değerlendirdikleri bir çalışmada, araştırmacılar deney seansı süresince çaktırmadan daha önceki seanslarda kullanılan cümleleri de kimi doğru kimi yanlış araya sıkıştırdılar. Sonuç açıktı. Katılımcı daha önceki haftalarda da duyduğu belirli bir cümleyi daha önce duymadığına yemin bile etse doğru olarak değerlendiriyordu. Araştırmacı katılımcıya duymak üzere olduğu cümlenin yanlış olduğunu söylese bile durum değişmiyordu. Sonuçta belirli bir fikre salt maruz kalmış olmak, onunla yeniden karşılaştığınızda fikrin size daha inanılır gelmesi için yeterlidir. Doğruluk yanılsaması etkisi aynı dini etkiler ya da siyasi sloganlara yinelemeli biçimde maruz kalan kişiler için söz konusu olan potansiyel tehlikenin altını çizer. Kavramlar arasında yapılan basit bir eşleştirme, bir bilinç dışı ilişkilendirmeyi tetiklemek için yeterlidir. Bunun sonucu eşleştirmenin doğru ve tanıdık bir şeyler içerdiği duygusudur. Belirli bir ürünün çekici, güler yüzlü ve cinsel cazibeye sahip insanlarla eşleştirildiği bütün reklamların temelinde yatan ilke budur. Aynı ilke George W. Bush'un reklam ekibinin 2000 yılında Al Gore'a karşı yürüttüğü kampanyanın da temelini oluşturmuştu. Bush'un 2,5 milyon dolarlık televizyon reklamında ekranda görülen Gore'un reçete ilaç programı yazısıyla birlikte RATS sözcüğü ekranda bir anda parlayıp sönüyor ve hemen ardından bunun aslında Burea Ukrats, bürokratlar sözcüğünün devamı olduğu anlaşılıyordu. Dipnot, RATS sözcüğü Amerikan argosunda kahretsin anlamına gelir. Reklam yapımcılarının peşinde oldukları ve hatırlanmasını umdukları etki ortadaydı. Hisler ve önseziler. 10 parmağınızı 10 ayrı düğme üzerine yerleştirdiğinizi düşünün. Her düğme belirli renkteki bir ışığa karşılık geliyor. İşiniz basit. Her ışık yandığında ona karşılık gelen düğmeye mümkün olduğunca hızlı basıyorsunuz. Işıklar gelişigüzel yanıp sönüyorsa tepki süreniz genelde çok kısa olmayacaktır. Ancak araştırmacıların bulgularına göre ışıklar gizli bir örüntü izliyorsa tepki süreniz de giderek kısalacaktır. Bunun anlamı, bu örüntüyü 3 aşağı 5 yukarı çözdüğünüz ve bir sonra yanacak ışığın hangisi olduğu hakkında tahminde bulunabildiğinizdir. Araya giren beklenmedik bir ışık tepki sürenizi yine uzatacaktır. İşin şaşırtıcı yanı, yanıp sönme sırasının zerre kadar farkında olmadığınızda bile hızlanma sürecinin işlemesidir. Bu tür bir öğrenmenin gerçekleşmesi için bilincin devreye girmesine hiç mi hiç gerek yoktur. Bir sonraki adımda ne olacağı konusunda pek bir şey söyleyemezseniz, hatta hiçbir şey söyleyemezseniz de bu konuda bir önseziye sahip olabilirsiniz. Bu tür durumlar her zaman olmasa da bazen yavaş yavaş olmak kaydıyla bilinçli farkındalık düzeyine ulaşabilir. 1997'de nörobilimci Antoine Beccara ve çalışma arkadaşları deney katılımcılarının önüne 4 deste oyun kağıdı koyup onlardan her seferinde tek kart seçmelerini istediler. Her kart katılımcıya ya para kazandırıyor ya da kaybettiriyordu. Katılımcılar zamanla her destenin bir özelliği olduğunu keşfettiler. Destelerden ikisi iyi idi, yani para kazandırıyordu. Diğer ikisi ise kötü idi, yani kaybetmelerine neden oluyordu. Denekler hangi desteden çekeceklerini düşünürken, araştırmacılar onları belli aralıklarla durduruyor ve görüşlerini soruyorlardı. Hangi desteler iyi, hangileri kötüydü? Araştırmacılar böylelikle deneklerin desteleri iyi ya da kötü olarak değerlendirebilmeleri için yaklaşık 25 kez kart çekmiş olmaları gerektiğini buldular. Öyle pek de ilginç gelmiyor, değil mi? Evet, henüz gelmiyor. Araştırmacılar çalışmada katılımcıların deri iletkenliğini de ölçmüşlerdi ki bu ölçüm savaş ya da kaç tepkisiyle tanıdığımız otonom sinir sisteminin etkinliğini yansıtır. İşte bu noktada gerçekten de şaşırtıcı bir durumla karşılaştılar. Destelerle ilgili istatistikler, katılımcının bilincinden epey önce otonom sinir sistemi tarafından algılanmaktaydı. Yani katılımcı elini istenmeyen desteğe uzattığında ortaya öngörüsel bir sinirsel etkinlik artışı, bir uyarı işareti çıkıyordu. Bu artış denek ortalama 13. kartı çekerken izlenebilir hale geliyordu. Bu demekti ki beynin bir bölümü beklenilen sonuca, bilincin bu bilgiye ulaşabilmesinden çok önce ulaşabiliyordu. Bu bilgi bir ön sezi biçiminde ortaya çıkmaktaydı. Katılımcılar nedenini bilinçli biçimde söyleyebilecek hale gelmeden önce bile doğru desteğe uzanabiliyorlardı. Sonuçta doğru kararı vermek için durumla ilgili bilgiye, bilinç düzeyine sahip olmaya gerek yoktu. Bunun da ötesinde daha sonraları insanların bu tür bir sezgiye gereksinim duydukları da anlaşıldı. Ön sezinin devreye girmediği kararlar hiçbir zaman doğru karar olmuyordu. Damasio ve meslektaşları sözünü ettiğimiz kart seçimi testini beynin ön kısımlarında yer alan ve karar vermede devreye giren ventromedial prefrontal korteksi hasara uğramış hastalar üzerinde uyguladılar. Hastalar derideki elektriksel tepkiyle ortaya çıkan uyarı sinyalini üretememekteydiler. Beyinleri istatistiklerden ders çıkarıp onlara gerekli uyarıyı veremiyordu basitçe. Asıl şaşırtıcısı, hastaların hangi destenin kötü olduğunu bilinçli olarak anladıktan sonra bile yanlış seçim yapmalarıydı. Bir başka deyişle ön sezi avantajlı olan kararı vermeleri için zorunluydu. Damasio bu sonuçlar ışığında vücudun fiziksel durumlarınca üretilen duyguların davranış ve karar verme süreçlerini bir biçimde yönlendirdiği varsayımında bulundu. Vücudun genel durumu dış dünyada gerçekleşen olayların sonuçları ile ilintilidir. Kötü bir şey olduğunda beyin bütün vücudu ilgili duyguyu kaybedecek biçimde uyarır. Kalp atım hızını, bağırsakların kasılmasını, kasların kasılma gücünü ve bunun gibi etkileyerek. Ve o duygu böylece olayla ilintilendirilmiş olur. Aynı olay üzerinde yeniden düşünüldüğünde beyin bir simülasyon yürüterek olayla ilgili fiziksel duyum ve duyguların yeniden yaşanmasına neden olur. Bunlar da hemen sonraki karar verme aşamasında izlenecek yolu, en azından tutulacak tarafı belirler. Söz konusu olayla ilgili duygular kötüyse caydırıcı, olumluysa yüreklendirici etkide bulunurlar. Buna göre bedensel durumlar davranışa yön verebilecek ön sezileri sağlar bize. Ön seziler ise şansın öngöreceğinden çok daha büyük sıklıkla doğru çıkar. Çünkü bilinç dışı bilinçten önce davranarak durumu kavramıştır. Bilinç arkadan gelir. Bilinç sistemleri tümüyle kırıldığı halde bilinç dışının sonuçtan etkilenmediği durumlar da vardır. Prosopagnozi adı verilen bozuklukla yaşayanlar, tanıdık olan ve olmayan yüzler arasında ayrım yapamazlar. Aslında bildikleri kişileri tanıyabilmeleri için tümüyle alındaki saç çizgisi, yürüyüş ya da ses gibi ipuçlarına bağımlıdırlar. Bu bozukluk üzerinde çalışan Daniel Tranel ve Antonio Damasio adlı araştırmacılar akıllıca denebilecek bir deneme yapmaya karar verdiler. Prosopagnozili kişiler yüzleri bilinçli olarak tanıyamasalar da acaba tanıdık yüzler karşısında ölçülebilir bir deri iletim tepkisi veriyor olabilirler miydi? Durum gerçekten de böyleydi. Bu kişiler yüzleri tanımadıkları konusunda ısrar etseler de beyinlerinin bir bölümü tanıdık yüzlerle yabancı yüzleri birbirinden ayırt edebiliyordu. Bilinç dışından her zaman dolaysız bir yanıt alamıyorsak içerdiği bilgiye nasıl erişiyoruz belki? Bazen iş, sezgilerinizin size söylediklerini biraz kurcalamakta biter. Öyleyse arkadaşınız size iki seçenek arasında karar veremediğinden bir daha yakındığında, ona sorununu çözecek en kolay yolu gösterin: yazı tura atmak. Hangi seçeneğin yazı, hangisinin tura olduğunu belirledikten sonra parayı havaya atsın. Burada önemli olan para düştükten sonraki kapalı hislerini değerlendirebilmektir. Paranın ona yapmasını söyledikleri karşısında belli belirsiz de olsa rahatlamış gibi ise bu onun için doğru seçim demektir. Ama tutar da kararını yazı turuya bağlamanın saçma sapan bir şey olduğunu söylerse aslında diğer seçeneği yeğlediğine dair bir ipucudur bu. Bu noktaya kadar yaptığımız farkındalık yüzeyinin altında yaşayan engin ve incelikli bilgi yığınına göz atmak oldu. Gördük ki beynimizin harfleri okumaktan şerit değiştirmeye kadar işleri yürütme biçiminde devreye giren ayrıntılara erişimimiz yok. Öyleyse bilincin bütün bildiklerimiz üzerinde oynadığı rol, eğer böyle bir rolü varsa tabii, nedir? Öyle anlaşılıyor ki epeyce önemli bir roldür bu. Çünkü bilinç dışının derinliklerinde depolanmış bilginin çoğu bilinçli planlar olarak başlamışlardır yaşama. Şimdi de bu konuyu ele alacağız. Wimbledon'ı kazanan robot. Varsayalım ki teniste kademe kademe yükselerek dünyanın en büyük tenis turnuvasına katılmaya hak kazandınız. Şimdi gezegenin en ünlü tenisçi robotuyla karşı karşıya yeşil korttaki yerinizi almış durumdasınız. Robot inanılmaz derecede küçük ölçekli bileşenler ve kendi kendini onaran parçalara sahip olduğu gibi öylesine optimize edilmiş bir enerji sistemi temelinde çalışıyor ki 300 gram hidrokarbon tüketimiyle kortun her tarafına bir dağ keçisi gibi zıplayabiliyor. Epeyce dişli bir rakibe benziyor değil mi? Wimbledon'a hoş geldiniz. Bir insana karşı oynuyorsunuz. Wimbledon'a gelen tenisçiler tenisi inanılmaz ölçüde iyi oynayan hızlı ve verimli birer makinedir aslında. Saatte 145 kilometre hızla yol alan topları izleyebilir, ona doğru hızla hareket edebilir ve küçük bir yüzeyi topun çizdiği yolla kesişecek biçimde konumlandırabilirler. Üstelik bu profesyonel tenisçiler bunların neredeyse hiçbirini bilinçli biçimde gerçekleştirmezler. Siz bir sayfadaki harfleri nasıl okur ya da yolda nasıl şerit değiştirirseniz, onlar da tam tamına aynı şekilde bilinç dışında işleyen düzeneye güvenirler. Bu insanlar pratik anlamda birer robottur. Ilya Nastase 1976'da Wimbledon finalini kaybettiğinde bu görüşü doğrularcasına kazanan rakibi Björn Borg için şöyle demişti. O aslında uzaydan gelen bir robot. Ama bu robotlar bilinçli zihinlerce eğitilirler. İddialı bir tenisçinin robot yapımı hakkında bir şey bilmesine gerek yoktur. Evrim bu işi halletmiştir zaten. Asıl mesele programlamada yatar. İşin zor tarafı bilgisayımsal, kompütisyonel kaynakları tüylü, sarı bir topu kısa bir ağdan hızlı ve doğru biçimde geçirecek biçimde düzeneyi programlamaktır. Bilincin rol oynadığı nokta da işte burasıdır. Beynin bilinçli bölümleri, nöral mekanizmanın diğer parçalarını eğiterek hedefleri belirler ve gerekli kaynakları ayırır. Servis vuruşu yapacağın zaman raketi daha alttan tut der antrenör ve genç oyuncu bu sözleri kendi kendine tekrarlar. Vuruşunu defalarca, binlerce kez yineler. Her seferinde belirlediği hedef ise topu karşı çeyrek sahaya doğrudan ve hızla indirmektir. Servis üstüne servis atarken robotik sistem de sayısız sinaps bağlantısından oluşan ağlar boyunca küçük ayarlamalar yapar. Antrenörü de bir yandan ona sürekli geri bildirimde bulunmaktadır ki tenisçi bu geri bildirimi bilinçli biçimde işitmek ve anlamak zorundadır. Talimatlarıyla bileğini düz tut, adımına dikkat et, robotu hiç durmaksızın eğitir. Ta ki hareketler artık tek tek ayırt edilmeyecek ölçüde sistemin içine işleyene kadar. Bilinç tenisçinin uzun dönemli planlamacısı şirketin başkanıdır. Ancak gündelik işlemlerinin çoğunu bilincin beyninde erişemediği bölümler yürütür. Birinci sınıf dev bir şirketin başına geçmiş bir şirket başkanını düşünün. Şirket üzerinde etkisi olacaktır mutlaka. Ama aslında kendisi başa geçmeden çok önceleri evrimleşmeye başlamış ve hala da evrimleşmekte olan bir sistemin içine düşmüştür. Görevi bir vizyon tanımlayıp şirket teknolojisinin politikalarını destekleyebildiği ölçüde uzun dönemli planlar yapmaktır. Bilincin yaptığı da budur. Hedefleri belirler, sistemin geri kalanında bunları gerçekleştirmenin yollarını öğrenir. Profesyonel tenisçi olmayabilirsiniz. Ama bisiklete binmeyi bir kez öğrendiyseniz aynı süreçten siz de geçtiniz demektir. İlk bindiğinizde sağa sola yalpaladınız, oraya buraya çarpıp düştünüz ve ne yapmanız gerektiğini çaresizce çözmeye çalıştınız. Bu sırada bilinçli zihniniz ağırlıklı biçimde devredeydi. Nihayet büyüklerinizden biri bisikleti yönlendirmenize yardım ettikten sonra kendi başınıza binebilir hale geldiniz. Bu beceri zamanla reflekse dönüşüp otomatikleşti. Sizin için okumaktan, ana dilinizi konuşmaktan, ayakkabınızı bağlamaktan ya da babanızı yürüyüşünden tanımaktan farkı kalmadı. Ayrıntılar artık bilincinizden uzak, erişiminize de kapalıydı. Beynin özellikle de insan beyninin en etkileyici yönlerinden biri önüne gelen neredeyse bütün işleri öğrenme esnekliğine sahip oluşudur. Tavuk cinsiyeti tayininde ustasını etkileme isteği acemi bir çırağı bir kez sarmışsa beyni bütün kaynaklarını erkekleri dişilerden ayırma işine adayacaktır. İşsiz bir havacılık meraklısına ulusal kahraman olma fırsatı tanıyın, beyni düşman uçaklarını yerel uçaklardan ayırt etmeyi hızla öğrenecektir. Öğrenmedeki bu esneklik, insan zekası olarak tanımladığımız şeyin büyük bölümünden sorumludur. Birçok hayvan haklı biçimde zeki olarak nitelendirilse de insanlar zekalarının esnekliği ve nöral devrelerini eldeki işe uyarlayabilme becerileriyle onlardan ayrılırlar. İşte bu nedenledir ki gezegenin her yerine yerleşebiliyor, doğduğumuz topraklarda konuşulan dili öğrenebiliyor ve keman çalma, yüksek atlama, uzay mekiği kullanma gibi birbirinden bunca farklı işte ustalaşabiliyoruz. 7. ayrımın sonu. Sayfa 71.